Ayrım 7.
1. Azınlık kavramı, tanımı ve ilgili kavramlar. Konunun önemi. Azınlıklar konusu 3 temel açıdan çok önemli. 1. Ulusal devletin iç politikası açısından. Çünkü azınlıklar ülke içinde ulusal birliğin sağlanması için büyük önem arz ediyor. 2. Ulusal devletin dış politikası açısından. Devletin içindeki azınlıkların büyük olasılıkla dışarıda bir akraba devleti vardır. Bu kavramı biraz aşağıda göreceğiz. Ve bu devlette ilişkin ilişkiler dış politikanın önemli bir parçasıdır. Diğer yandan devletin dışarıdaki azınlıkları da aynı nedenle önemlidir. 3. Uluslararası sistem açısından. Ulusal devletin uluslararası sistemin etkilerine gittikçe daha hassaslaştığı günümüzde bir ülkenin azınlıklarına nasıl muamele yaptığı konusu çok önem kazandı. Bu muamele kötüyse o devlet uluslararası sistemde parya muamelesi görüyor. Azınlıkların kökenleri. Bu başlıktan azınlık kavramı başlığına kadar olan bilgiler esas olarak şu kaynaktan alınmıştır. Pierre George, Copolitique de Minorites. Azınlıklar hangi olguların sonucu oluşur? 1. En basiti işgal. Amerika'da yerliler. 2. Evrim sonucu. Eski üretim biçiminin kalıntıları, Katalan, Bask, hatta Kürtler. Bunlar söz konusu mekanın başka bir dönemdeki örgütlenmesinin yansımasıdır. 3. Göç. A. Zorunlu göç. 1. Siyasal, dinsel vesaire nedenlerle bir topluluğun kendi mekanından atılması. Bunlar başlangıçta sığınmacı olabilirler, zamanla yerleşik hale gelirler. Dünyanın çeşitli yerlerindeki Ermeniler, Ruslar, İspanyol Cumhuriyetçileri, Yahudiler. 2. Bir mekanın savunulması ya da işletilmesi gibi nedenlerle sistematik olarak topluluk yerleştirme. Amerika'daki siyahlar. Bunlar hem ırkçı önyargılar hem de geleneksel bağımlılık ilişkileri, sınıf kavramı nedeniyle ikili bir aşağılanmaya uğruyorlar. Belli bir mekana referans yapamıyorlar. Mekanları değil, gettoları var. İnsan olmanın bilincine beyazların getirdiği dinler sayesinde sahip olmak gibi bir paradoks yaşamışlar. Bugün siyah örgütlenmesinin önemli liderlerinin din adamları arasından çıkmasının kökeni burada yatıyor. Martin Luther King. Bu çelişki başka dikotomilerde kendini tekrarlıyor. Tam eşitlik isteme, Civil Rights Movement ile ayrılıkçılık, Eliyah Muhammad, Malcolm X'in ilk dönemi, yasal gösteriler, Luther King ile şiddet, bir miktar Black Muslim Movement ve özellikle Black Panthers gibi. B. Gönüllü göç. 1. Ticaret amacıyla. Yunanlılar, Lübnanlılar, Levantenler, Çinliler, yeni Vietnam'dan kaçan boat people'ın tekne insanları Çinliydi. 2. Çalışmak için. Ülkeler arasındaki gelişmişlik farklarından kaynaklanır. 19. yüzyılda Amerika'ya göç olarak başladı. Bugün az gelişmiş ülke vatandaşları. Türkler önemli. Bunların ortak noktaları şu. Göç nedenleri gittikleri ülkelerde ilk kuşakta ekonomik ve sosyal bir aşağılanma bekler. Gittikleri yerde kalmayı seçenlerde birinci ve özellikle ikinci kuşaktan sonra çoğunluğa kaynaşma başlar. 10-20 yıl içinde göç eden kimliği silinir. Çoğunluk içinde erirler, asimile olurlar. O zaman azınlık pozisyonu kalmaz. Bununla birlikte fazla farklı toplumlardan gelenler için en azından kısa vadede grup kendini kültürel ve coğrafi biçimde izole eder. Böylece azınlık pozisyonu doğar. Bunların amaçları çelişkilidir. Bir yandan kökleriyle bağlarını korumak, diğer yandan da bulundukları ülkenin insanlarıyla aynı avantajlara sahip olmak. Bugün Almanya'da Türkler hem banyo küvetinde kurban kesmek hem de en azından oy hakkı istiyorlar. 3. Sistematik kolonizasyon sonucu. Çeşitli kolonlar, Rusya'da Volga Almanları. 4. Göç rekabeti sonucu. Sayıca fazla ve başat İngiliz kökenli Kanadalılar karşısında Fransız kökenli Kanadalılar. Ayrıca Güney Afrika Cumhuriyeti'nde benzer durum var. Ama orada sayıca az olan İngiliz kökenliler, sanayi burjuvazisi, sayıca fazla olan Hollanda kökenli Afrikanerlerden ticaret burjuvazisi daha başat olduğu için Kanada'daki azınlık durumu oluşmadı. Fransız kökenliler Kanada'ya 17. yüzyılda geldi. Ama 15. Louis'nin bu Nouvelle France'dan vazgeçmesi üzerine orada terk edildiler. Bu Fransızlar sürekli gelerek çoğalan İngiliz kökenli kolonlar karşısında paniğe kapılarak, Katolik'ten de yararlanarak kırsal alanda çoğaldılar. 65 binden bugünkü 5 milyona vardılar. İngiliz kolonlarla birlikte devletin iki kurucusundan biri oldukları halde bugün artık bu pozisyonda değiller. 1774'te farklılıkları tanındı ama 1837'de ayaklanınca ayrıcalıkları kaldırıldı. Ama işin ilginç tarafı üreme hızları düştükten ve kentlere göçten sonradır ki buralardaki İngiliz egemenliğinin yarattığı şok sonucu artı daha önce sahip olunmuşların anısı asıl örgütlü siyasal hareket başladı. Bu insanlar dil ve kültüre dayanıyorlar. Zaten İngiliz kültürünün egemen olduğu 23 milyonluk ülkede ve 250 milyonluk kıtada başka dayanacak şey yok. Mücadele sonucu 1969'da iki dillilik getirildi. Ama Fransızların amacı Kübik'te bir tek Fransızcanın resmi dil olması. Bu durumda bu eyalette yaşayan İngilizler mağdur duruma düşüyor. Bunlar Fransızca tedrisata, reklama vesaire zorlanınca, örneğin çocuklarını eyaletteki İngilizce devlet okullarına yollamak istiyorlar. Yargıtay da onlara bu hakkı tanıdı. Bunlardan başka bir de Akadyalı, Acadians diye anılan Fransız kökenliler var. Ama bunlar Kübeklilerin aksine tarihsel topraklarından atılmış, mekanları yok. İngiliz ortamında küçük cepler oluşturuyorlar. Kendi toprağında azınlık olmanın avantajı bunlarda yok. Azınlıklar ve diaspora. Azınlıklar açısından diaspora, Yunanca dağılma, önemli bir kavram. Terim, Babillilerin İsa'dan önce 586'da Yahuda Krallığını fethederek Yahudileri Babil'e sürmeleri sonucu ortaya çıktı. Sonra ana vatanından dağılıp gittikleri yerde azınlık durumuna düşmüş her grup için kullanılır oldu. Diaspora, isteyerek entegre olmuş bir azınlıktır. Ama kimliğinden vazgeçmeden. Diasporanın etnokültürel ayrı bir kimliği vardır. Geldikleri ülkeye ilk sahip olanlar üretim araçlarını ellerinde bulundurdukları için diaspora üçüncü sektörde çalışır. Yitirilmiş cennet sayılan bir mekan ve tarih anlayışına sahip olan diaspora bu anlayışı üç ilişki ortamını kullanarak korur. A. Ulaşılması zor mekan. Dağlar, adalar. B. Sembolik mekanlar. Tapınaklar, mezarlıklar, bayramlar vesaire. Hatta Avrupa'ya gittiğiniz zaman Türklere en çok kentin garında rastlarsınız. Burası da artık bir tür azınlık mekanı olmuştur. Aslında Avrupa ana garları her türlü alt kültür grubuna mekanlık eder. Alkolikler, uyuşturucu kullananlar, eşcinseller vesaire hep buralarda üstlenir. Üst düzey diaspora mensuplarında ise somut coğrafi azınlık mekanı yoktur. İlişki buralarda devam eder. Bu insanlar özel kimliklerini sürdürmek için hem o ülkedeki diğer kardeşleriyle yerel iletişim hem de ana vatanla ve diasporanın diğer ülkelerdeki bölümleriyle ilişkilerini sürdürürler. Uluslararası düzeyde iletişim ağı. C. Ghetto. Alt düzeydeki diaspora mensupları bu kavramdan yararlanırlar. Kuzey Afrika'da 13. yüzyıldan beri var olan ve 17. yüzyılda Venedik'te bu adla anılmaya başlanan mecburi Yahudi mahallelerini anlatan bu kavram, sonraları göçmen ve siyahların oturdukları fakir mahalleler anlamına dönüştü. Ghetto, amacı ne olursa olsun, her azınlığın sığınma yeridir, ortak yaşam alanıdır. O kadar ki ancak başka bir sosyal sınıfa terfi sonucu terk edilir. Sürekli etnik ve sosyal yeni gelenleri alır. Harlem ilk önce İtalyan idi, şimdi siyah ve Porto Rikolu. Toronto'da Kensington Market ilk olarak Yahudiydi, şimdi Portekizli. Bir yandan sosyal ayrımcılığı aslında bazen rahatlık sağlar, Chinatown, İzmir'de Mardin Kale, bir yandan da coğrafi izolasyonu ifade eden gettodan ayrılmayı asimilasyonla karıştırmamak gerekir. Bu ayrılma mekanla yeni bir ilişkiye geçmekten ibarettir. Azınlıkların kullandığı gibi sığınmacılar da getto kullanır. Eğer sığındığı yere asimile olmak istemiyorsa burası sığınmacı için bir bekleme gettosudur. Ülkesine dönme umudunu burada canlı tutar. Orta Doğu'daki Filistin kampları buna en iyi örnektir. Azınlıklar ve mekan, teritorium. Aslında burada mekan anlatmak istediğimi tam karşılamıyor. Tam kelime İngilizce'deki territory sözcüğü. Ama bu sözcüğün sıfat biçimi territorial. Türkçe'ye girdiği halde kendisinin karşılığı henüz bulunmadı. Territory birisine ait ve sınırları belli bir toprak parçası anlamına geliyor. Güç ve diaspora kavramlarına değindikten sonra ileride Türkiye'nin azınlıklarını incelerken de işimize yarayacak olan şu genel gözlem çok önemli. Mekan kavramının azınlık kavramıyla ilişkisi çok önemlidir. A. Kendi tarihsel mekanında yaşayan bir azınlığın bilinci ve taleplerini ileri sürmedeki gücü, kendi mekanında yaşamayan, göç etmiş, ettirilmiş ve benzeri bir azınlığın bilincinden ve gücünden çok daha fazladır. Kendi tarihsel mekanlarında bulunan insanlar azınlık durumuna düşseler bile o mekandan, orayı iyi tanımaktan, oradaki kurumlarından ve benzeri aldıkları güçle bilinçlerini yüksek tutarlar. B. Bir ülkeye göçle gelmiş azınlıklar ise o ülkede eskiden beri bulunan otokton azınlıklara oranla çoğunluğa daha kolaylıkla entegre olurlar. Çünkü biraz ileride göçmenlerin dinsel ve dilsel haklarının tanınması sorununu incelerken de göreceğimiz gibi kendi kurumlarını ve uygulamalarını isteyerek geri bırakmışlardır ve yeni bir kurulu düzene gelmişlerdir. Bu durum bu yeni düzenin verilerini isteyerek kabul etmek anlamına gelir. En azından azınlık isteyerek geldiği yerin düzenini değiştirip kendine uydurmak gücünü bulamaz. Tabii burada bir yere işgal biçiminde göç eden beyaz kolonlardan bahsedilmemektedir. Eğer azınlık bir yere gönüllü olarak göç etmemişse yine de kurumlarını ve uygulamalarını temel olarak geride bırakmış, başkalarının egemen olduğu bir ortama gelmiştir. Bu nedenle otokton azınlıklar göçmen azınlıkları oranla milliyetçilik konusunda çok daha güçlüdürler. Azınlık kavramı. Azınlık kavram olarak belli bir topluluk içinde farklılıklar gösteren ve başat olmayan gruba verilen isimdir. Azınlık kavramı ulusal devletin çıkışıyla aynı zamana rastlar. 16. yüzyıl. Azınlık kavramı daha önce yoktu. Aslında azınlık fiilen vardı ama öyle sayılmıyordu. Çünkü azınlık kavramı azınlığın korunması kavramıyla el ele giden bir kavramdır. Klasik çağlarda eski Yunan ve Roma'da yaşayanların çoğu köle ve yabancı idi. Yurttaşlık sayılı kişilere tanınırdı ve bu kişiler de egemen sınıfların üyesi olduklarından bunların içinde başat olmayan ve farklı niteliklere sahip bir grubun yani azınlığın ortaya çıkması söz konusu olmadı. Orta çağda da yoktu çünkü tutunum ideolojisi dindi ve kilise topluma tamamen egemen olduğu için o kadar siyasal parçalanmışlık içinde toplum din açısından tam bir bütünlük gösteriyordu. Gerçi Yahudiler fiilen bir azınlık grubuydu ama seslerini duyuracak güçten yoksundular. Dahası büyücüler, cüzzamlılar ve iblislerle işbirliği yapan iğrenç bir Yahudi imgesi vardı. Korunmalarından bahsetmek bile söz konusu değildi. Bu kavramın oluşabilmesi için tutunum ideolojisine yani kiliseye karşı çıkacak bir Luther'i beklemek gerekecektir. İlk azınlık kavramı olan dinsel azınlıklar böylece reformasyonla doğdu. Hemen arkasından daha ileride daha ayrıntısıyla göreceğimiz gibi bunların korunmasına başlandı. Bu dinsel azınlık kavramı tutunum ideolojisinin değişmesiyle birlikte ulusal azınlıklara dönüşecektir. Azınlık-devlet ilişkileri. Burada iki temel kavram var. Ev sahibi devlet. azınlığın oturduğu ülke devleti. Akraba devlet, azınlığın kendini etnik vesaire bakımından ait hissettiği devlet. Ev sahibi devletin azınlığa karşı tutumları şöyle sıralanabilir. 1. Asimilasyon. Kahve değirmeni gibi öğütür ve birbirinin aynı olan parçalar üretir. Başat olmayan kültürün hiç kale alınmaması ve çoğunluk kültürü içinde eritilmesidir. Azınlığı ortadan kaldırmaya yönelir. Mutlak anlamda asimilasyon, azınlık kimliğinin ortadan kalkması ve toplumsal belleğin sıfırlanmasıdır. Arabanın kilometresinin sıfırlanması gibi. Asimilasyon çoğunluk açısından düşünüldüğünde doğal ve zorla olmak üzere ikiye ayrılır. Doğal asimilasyon, zamanla azınlığın çoğunluk kültürünü vesaire benimsemesidir. Zorla asimilasyon, adı üstünde azınlığın niteliklerinin zor kullanarak ortadan kaldırılmasıdır. Asimilasyonu azınlık açısından da düşünmek mümkündür. Bu durumda gönüllü asimilasyon ile zorla asimilasyonu ayırmak gerekir. Çünkü bir azınlık grubu veya azınlık bireyi çoğunluğun özelliklerini çeşitli nedenlerle gönüllü olarak da kabul etmek isteyebilir. Örneğin 17. yüzyılın sonunda bir grup Musevi isteyerek Müslüman olmuştur. Dönmeler. Bu gönüllü asimilasyon konusuna ileride tekrar geleceğiz. Asimilasyon füzyondan farklıdır. Çünkü füzyon farklı iki ya da daha fazla kültürden bambaşka bir kültür çıkarmak demektir. X artı Y artı Z eşittir A. 2. Entegrasyon. Çoban salatası gibidir. Bu salatada domates, soğan, yeşil biber ve maydanoz kendi özelliklerini korurlar. Salatanın tadını bunların üstüne dökülen ve zeytinyağı sirkeden veya limondan oluşan sos verir. Burada salatanın unsurları alt kimlikler, sos da üst kimliktir. Entegrasyon, etnik vesaire sınırlamaları kaldırmak ve tüm yurttaşlara aynı hakları tanıyarak toplumu birleştirmek anlamına gelir. Entegrasyonun sonucu toplumun çoğulcu olup olmamasına göre çok değişebilir. Çoğulcu toplumlarda birlik içinde farklılık gözetilir. Dikkat! Teklik bazen birliki yok edebilir. Bir azınlığı teklike zorlarsanız ulusal topluma katılmaktan uzaklaştırabilirsiniz. Çoğulcu olmayan toplumlarda entegrasyon kolaylıkla asimilasyona dönüşebilir. Devlet burada yalnızca eşitlik kavramına dikkat gösterir ama özel farklılıkları gözetmez. Ama bunun ayrımcılıkla, segregasyonla ilgisi yoktur. 3. Ayrımcılık, segregasyon. Burada başat kültür kavramının yanı sıra kültürler arası kesin hiyerarşi vardır. Apartheid öncesi Güney Afrika Cumhuriyeti, hatta 1970'lere varıncaya kadar ABD'nin güney eyaletleri, siyah ve beyaz öğrencileri aynı okul otobüsüne bindirmeme buna örnektir. Osmanlı'da da segregasyon vardı. Millet sistemine göre gayrimüslimler örneğin yeşil elbise giyemez, ata binemez, silah taşıyamazdı. Ama her millet yani dinsel grup kendini kendi kurallarıyla yönetebildiği için bu apartheid ve ABD örneklerine göre son derece yumuşak bir ayrımcılık sayılmalıdır. 4. Soykırım, genosit. Grubun fizik olarak ortadan kaldırılmasıdır. Grubun kültürünü ortadan kaldırmak bu kavrama girmez. 5. Etno gelişme. Henüz yeni bir kavramdır. Yerli halkların kendi gelişmelerine bırakılmalarını öngörür. Pratikte bu bir devlet politikasından çok yerli grubu isteğidir. Azınlık tanımı. Herkes tarafından kabul görmüş bir tanım yok ama azınlık kavramını iki açıdan ele alabiliriz. 1. Sosyolojik bakımdan. Bir toplulukta sayısal bakımdan azınlık oluşturan, başat olmayan ve çoğunluktan farklı niteliklere sahip olan grup. Her durumda şart değil ama pek çoğu durumda ezilmişlik kavramını içeren bu tanıma göre eşcinseller, transseksüeller, travestiler, Krishna'ya tapanlar, hatta kadınlar bile azınlıktır. Çünkü kadınlar, hele Türkiye'de, hava karardıktan sonra sokağa yalnız başlarına biraz zor çıkarlar. Arabayla bile. Magandalar sıkıştırır. 2. Hukuksal bakımdan. Bu konuda şimdiye dek yapılan en önemli tanım, BM İnsan Hakları Komitesi'nin Ayrımcılığın Önlenmesi ve Azınlıkların Korunması Alt Komisyonu. Bu organın adı 1999'da artık İnsan Haklarının Korunması ve Geliştirilmesi Alt Komisyonu olarak değiştirilmiştir. Özel raportörü Capatorti'nin 1966'da yapılmış Birleşmiş Milletler Medeni ve Siyasal Haklar Uluslararası Sözleşmesi'nin azınlıkların korunmasına ilişkin 27. maddesi bağlamında hazırladığı incelemede yaptığı tanımdır. Başat olmayan bir durumda olup, bir devletin geri kalan nüfusundan sayısal olarak daha az olan, bu devletin uyruğu olan üyeleri etnik, dinsel ve dilsel nitelikler bakımından nüfusun geri kalan bölümünden farklılık gösteren ve açık olarak olmasa bile kendi kültürünü, geleneklerini ve dilini korumaya yönelik bir dayanışma duygusu taşıyan grup. Bu tanım 5 ana ögeye dayanıyor. 1. Farklılık. Azınlık, çoğunluktan çeşitli bakımlardan farklı olmalıdır. Soy, din, dil, gelenekler gibi. Burada en az anlamlı olanı soydur, ırk, race. Siyah-beyaz dikotomisi dışında rahatlıkla göz ardı edilebilir. Çünkü kimin hangi soydan olduğu belli olamaz. 2. Sayı. Gelenek, görenek meraklısı bir avuç insan olması yetmez. Bu farklı özellikleri koruyabilecek bir sayı gerekir. Bunların bu özelliklerini korumak, devletin kaynaklarını ölçüsüz biçimde zorlamak anlamına gelebilir. Böyle durumlarda harcanacak çaba ile elde edilecek yarar arasında makul bir oran olması aranacaktır. Buna karşılık azınlık grubu çoğunlukla neredeyse başa baş sayıda da olamaz. Yoksa azınlık çoğunluk ilişkisinden değil, bir arada yaşamak zorunda kalan topluluklardan söz etmek gerekir. Bu azınlığın ülkedeki coğrafi dağılımı önemli değildir. Kimi bölgelerde çoğunluğu oluşturması bir şey değiştirmez. 3. Başat olmama. Kimi sayıca az olan gruplar vardır ki çoğunluğu onlardan korumak gerekir. Örneğin apartheid'in 1994'te kaldırılmasından önce Güney Afrika Cumhuriyeti'nde %20'yi oluşturan beyazlar egemen, %80'i oluşturan siyahlar onlara tabiydi.